Ayrım 45, sayfa 902. 21. Batıdaki Zafer. Güzel bir ilkbahar sabahı. Günlerden 10 Mayıs 1940. Ortalığın ağarmasından az sonra Berlin'deki Belçika elçisi ile Hollanda elçisi Wilhelmstrasse'ye çağrılıyorlar. İngiliz-Fransız ordularının yakında girişecekleri bir hücum karşısında tarafsızlıklarını korumak için Alman askerlerinin o sırada ülkelerine girmekte olduğu kendilerine haber veriliyor. Aynı nedenler bir ay önce Danimarka ve Norveç'e yapılan saldırıları da haklı göstermek için ileri sürülmüştür. Her iki hükümete de verilmiş olan resmi ultimatomlara hiçbir şekilde itiraz edilmemesi isteniyor. Herhangi bir karşı koyma kesinlikle ezilecek ve bu yüzden akacak kanın sorumluluğu yalnızca Belçika Krallığı hükümeti ile Hollanda Krallığı hükümetine ait olacaktır. Önce Kopenhag ve Oslo'da olduğu gibi şimdi de Brüksel ve Lahey'deki Alman elçileri birbirine benzer mesajlarla bu ülkelerin dışişleri bakanlıklarına gitmişlerdi. Gariptir ki Lahey'de ultimatomu veren Alman elçisi Kont Julius von Zech, Burkersroda 1914'te Belçika'nın tarafsızlığını garanti eden Kaiser'in şansölyesi Bethmann Holweg'in damadıydı. O zaman da Hohenzollerler verdikleri bu garantiyi sonradan bir kağıt parçası sayarak yırtmışlardı. Brüksel'de Alman bombardıman uçakları havada gürül gürül uçarlarken ve dolaylardaki tarlalara düşen bombalar pencereleri zangırdatırken Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan Alman elçisi Bülow Schwante Dışişleri Bakanı'nın odasına girerek cebinden bir kağıt çıkardı. Paul Henry Spaak elçiyi durdurttu. "Affedersiniz Bay Elçi, önce ben konuşacağım." Öfkesini gizlemeye çalışmadan şunları söyledi. "Alman ordusu ülkeme saldırmıştır. 20 yıl içinde ikinci kez. Almanya tarafsız ve sadık Belçika'ya karşı canice bir saldırıya girişmiştir. Bu seferki 1914 saldırısından daha iğrençtir. Belçika hükümetine ne bir ultimatom ne de bir protesto verilmiştir. Belçika Almanya'nın kendisine karşı girişmiş olduğu taahhütleri bozduğunu Almanya hücuma geçtiği sırada öğrenmiştir. Tarih Almanya'yı sorumlu tutacaktır. Belçika kendisini savunacaktır." Zor durumda kalan Alman diplomatı resmi Alman ultimatomunu okumaya başladı. Ama Spaak okumasını yarıda kesti. "Siz belgeyi bana veriniz," dedi. "Bu kadar kötü bir görevi üzerinizden almak isterim." Almanya, iki küçük ülkenin tarafsızlığına saygı göstereceğine dair kaç kere teminat vermişti. 1839'da 5 büyük Avrupa devleti Belçika'nın tarafsızlığını ve bağımsızlığını daimi olarak garanti etmişlerdi. Bu pakta 75 yıl saygı gösterilmiş, sonunda 1914'te Almanya bu garantiyi bozmuştu. Weimar Cumhuriyeti de Belçika'ya karşı hiçbir zaman silaha sarılmayacağına söz vermiş, Hitler iktidara geldikten sonra bu politikayı durmadan doğrulamış, Hollanda'ya da buna benzer bir teminat vermişti. Nazi şansölyesi 30 Ocak 1937'de Locarno Paktı'nı yırttığında şunları söylemişti. "Alman hükümeti Belçika ve Hollanda topraklarının bozulmazlığını ve tarafsızlığını tanımaya ve garanti etmeye hazır olduğunu bir kere daha bu bölgelere temin etmiştir." 1918 yılından sonra haklı olarak tarafsızlık politikasından vazgeçen Belçika, 3. Alman İmparatorluğu'nun yeniden silahlanmasından ve 1936 ilkbaharında Ren'in işgal edilmesinden korkarak yeniden tarafsızlığa sığınmıştı. 24 Nisan 1937'de İngiltere ile Fransa Belçika'yı Locarno Paktı gereğince üzerine almış olduğu taahhütlerden kurtardılar. Ve o yılın 13 Ekim'inde Almanya Belçika'nın bozulmazlığını ve bütünlüğünü hiçbir surette çiğnemeyeceğini ve her zaman için Belçika topraklarına saygı göstereceğini ve bir saldırı ile karşılaştığı takdirde kendisine yardım edeceğini resmen ve ciddi olarak doğrulamıştı. O günden sonra Hitler'in her iki ülkeye verdiği resmi teminatın ve generallere söylediği güzel sözlerin gerisinde bu düşüncenin tam tersi bir görüş belirmeye başladı. 24 Ağustos 1938'de Yeşil Durum, yani Çekoslovakya saldırısı için hazırlanmış olan planların birinden söz ederken, Hitler, Belçika ve Hollanda işgalinin Almanya'ya sağlayacağı olağanüstü yararları anlatmış ve bu bölgenin nasıl ve ne kadar zamanda işgal edilebileceği konusunda ordunun düşüncesini sormuştu. 28 Nisan 1939'da Roosevelt'e yolladığı cevapta Hollanda, Belçika ve başkalarına verdiği sözlere bağlı kalacağını özellikle belirtmişti. Oysa daha bir ay önce Führer generallerine şu sözleri söylemişti: Hollanda ve Belçika'daki hava üsleri silahlı kuvvetler tarafından işgal edilmelidir. Yıldırım hızıyla, tarafsızlık bildirilerine boş verilmelidir. Savaşı daha başlatmamıştı ama planlar hazırdı. Ağustos'un 22'sinde, yani Polonya'ya hücum etmezden bir hafta önce, Hollanda ve Belçika tarafsızlığının bozulma olanağını generalleriyle tartışmıştı. İngiltere ile Fransa demişti, bu ülkelerinin tarafsızlıklarını bozmayacaklardır. 4 gün sonra da, yani 26 Ağustos'ta Brüksel ve Lahey'deki temsilciliklerine talimat vermiş, savaşın çıkması halinde Almanya'nın Belçika ve Hollanda dokunulmazlığını hiçbir suretle bozmayacağını ilgili hükümetlere bildirmelerini istemişti. Polonya seferi bittiğinde, yani 6 Ekim'de bu teminatı bir daha tekrarlamıştı. Ertesi gün ise 7 Ekim'de General von Brauchitsch Hitler'in emrine uyarak ordu grup komutanlarına siyasi durum gerektirdiği zaman Hollanda ve Belçika topraklarının hemen istila edilmesi için gerekli bütün hazırlıkların yapılmasını emretmişti. 2 gün sonra 9 Ekim'de çıkarttığı 6 sayılı emirde ise Hitler şunu emrediyordu: Lüksemburg, Belçika ve Hollanda üssünden bir hücum harekatına girişilmesi için gereken hazırlıklar yapılacaktır. Bu hücum olabildiği kadar kısa bir zamanda ve şiddetle başarılmalıdır. Bu hücumun hedefi Hollanda, Belçika ve Kuzey Fransa kadar büyük bir alanı ele geçirmektir. Belçikalılarla Hollandalıların Hitler'in gizli niyetlerinden elbette haberleri yoktu ama kulakları bükülmedi değil. Yapılan uyarmalar arasında şunları sayabiliriz: Nazi aleyhtarı komplocılardan Albay Oster 5 Kasım'da Berlin'deki Hollanda ve Belçika askeri ateşelerini uyarmış, o sırada tespit edilmiş olan 12 Kasım tarihinde Almanlardan bir hücum beklenebileceğini bildirmişti. Ekim'in sonunda da komplocılardan Gördeler, Weizsäcker'in teşvikiyle yakında hücuma geçileceğini Belçikalılara bildirmek üzere Brüksel'e gitmişti. Yeni yılın başında da 10 Ocak'ta bir Alman uçağı Belçika topraklarına mecburi iniş yapmış, bu sayede Hitler'in batı planları ele geçirilmişti. Hollanda ve Belçika genelkurmayları o günden bu yana sınır boylarından aldıkları haber alma raporlarına dayanarak Almanların sınır boylarında 50 kadar tümen yığmakta olduklarını öğrenmiş bulunuyorlardı. Alman başkentinde de olağanüstü bir haber kaynakları vardı. Bu kaynak Berlin'deki Londra Hava Ateşesi Albay C.Y. Sass'tı. Sass, Albay Oster'in yakın arkadaşıydı. Berlin'in Seylendorf denen uzak bir banyosundaki evinde sık sık birlikte yemek yerlerdi. Savaşla birlikte başlayan karartma ve bu buluşmalarını daha da kolaylaştırmıştı. Karartma o sırada hem Almanların hem de yabancıların gizli çalışmalarında çok işe yarıyordu. Belçika'ya yapılacak taarruzun günü 12 Kasım olarak tespit edildiği zaman Oster, Kasım'ın başında Sass'a durumu haber vermişti. Ocak'ta da yeni bir uyarım yapmıştı. Her iki hücum da yapılmayınca Lahey ve Brüksel'de Sass'ın verdiği haberlere karşı güven azaldı. Hitler'in saldırı için neden bir sürü tarihler tespit ettiği, sonradan neden vazgeçtiği bir türlü anlaşılamıyordu. Ama Norveç ve Danimarka istilalarını öğrenip tam tarihlerini bildirmesi herhalde sonradan Sass'ın itibarını artırmıştır. Oster, Hollanda ve Belçika üzerinden yapılacak Batı taarruzunun 10 Mayıs'ta başlayacağını 3 Mayıs'ta kesin olarak Sass'a bildirdi. Ve askeri ateşe de bu haberi hemen hükümetine ulaştırdı. Lahey'in ertesi gün Vatikan elçisinden aldığı haber bu bilgiyi doğruladı. Hollandalılar durumu hemen Belçikalılara haber verdiler. 5 Mayıs pazar gününe rastlamıştı ve ertesi haftaya girildiği sırada bizim gibi Berlin'de oturan herkes Batı taarruzunun birkaç gün içinde başlayacağını aşağı yukarı seziyordu. Başkentte hava gergindi. 8 Mayıs'ta New York'taki büroma bir telgraf çekmiş, Amsterdam'daki muhabirimizden birinin Norveç'e gönderileceği yerde orada kalmasını istemiş, Norveç'te savaşın bittiğini bildirmiştim. Yani o gece askeri sansür radyo yayını sırasında Batı'da Hollanda ve Belçika'da dahil olmak üzere yakında bir taarruza geçilmesi ihtimalinin bulunduğunu söylememe izin vermişti. 9 Mayıs akşamı Oster ile Sass son bir yemek yediler. Alman subayı ertesi gün Şafak'la birlikte Batı taarruzunun başlaması için gereken son emrin verilmiş olduğunu Sass'a bildirdi. Oster yemekten sonra son dakikada bir değişiklik olup olmadığını anlamak üzere Bentlerstraße'deki OKV komutanlığına gitti. Bir değişiklik yoktu. Oster Sass'a "Domuz Batı cephesine gitmiş," dedi. Domuz Hitler'di. Sass durumu Belçika askeri ateşesine bildirdi. Sonra kendi elçiliğine gitti ve Lahey ile konuştu. Taarruz zamanını haber vermek için güzel bir parola tespit edilmişti. Sass'ın mesajı şöyleydi: "Yarın sabah şafakta, sıkı durun." Çok gariptir ki Batılı iki büyük devlet, yani İngiltere ile Fransa, gafil avlandılar. Genelkurmayları Brüksel ve Lahey'den gelen heyecanlı haberlere inanmıyorlardı. Londra'da ise 3 günden beri bir kabine buhranı vardı. Buhran ancak 10 Mayıs'ta Chamberlain'ın yerine Churchill'in başbakan olmasıyla sona erdi. Fransız ve İngiliz komutanlıkları ancak Alman bombardıman uçaklarının gürültüleri ve avcı uçaklarındaki makineli tüfeklerin tırrıları ilkbahar sabahının sessizliğini bozduğu zaman Alman taarruzunun farkına vardılar. Gün ilerledikçe Hollandalılarla Belçikalıların yardım için yaptıkları umutsuzca çağrılar herkesin kulaklarını sağır etti. Oysa bu hükümetler 8 aydan beri ortak savunma için müttefiklerle bir araya gelecekleri yerde onları biraz uzakta tutmaya çalışmışlardı. Bununla birlikte müttefiklerin Belçika üzerinden yapılacak herhangi bir taarruza karşı hazırladıkları plan birkaç gün hemen hemen hiç aksamadan yürütüldü. Büyük bir İngiliz-Fransız ordusu Brüksel'in doğusunda Dyle de Meuse nehirleri boyunda bulunan Belçika savunma hattını takviye etmek üzere Fransız-Belçika sınırından kuzeydoğuya doğru hızla harekete geçti. Anlaşılan Alman Yüksek Komutanlığı'nın da istediği buydu. Müttefikler yaptıkları bu büyük çark hareketi yüzünden olduğu gibi Almanların ellerine düştüler. İngiliz-Fransız orduları doğruca bir tuzağın içine girdiklerini fark etmediler önce. Ama farkına vardıkları zaman da iş işten geçmişti. Tuzaktan kurtulmaya çalıştıkça battılar. Karşıt planlar. Almanların Batı taarruzu için hazırladıkları planın Ocak ayında Belçikalıların ellerine geçmesinden sonra Batı planı geniş çapta değiştirildi. Almanlar bu planın Fransız ve İngilizlerin ellerine geçtiğinden kuşkulanmışlardı. Fall Gelb, yani sarı durum denilen bu hareketin planı. Hitler'in baskısıyla Ordu Yüksek Komutanlığı tarafından 1939 sonbaharında alelacele hazırlanmıştı. O sıralarda taarruzun Kasım ortalarında yapılması düşünülüyordu. Bu ilk planın eski Schlieffen planının değiştirilmiş bir şekli olup olmadığını askeri tarihçiler ve Alman generalleri arasında çok tartışılmıştır. Halder ile Guderian böyle olduğu kanısındaydılar. Plana göre Alman asıl kuvveti Manş limanlarını işgal etmek amacıyla sağ kanattan Belçika ve Kuzey Fransa üzerine taarruza geçecekti. Bu plan ünlü Schlieffen planından daha dardı. Schlieffen planı yalnız Manş limanlarının alınmasını değil, aynı zamanda büyük bir sarkma hareketiyle Belçika'dan ve Kuzey Fransa'dan ve Sen'den geçilerek Paris'in aşağısında doğuya dönülmesini ve geri kalan Fransız kuvvetlerinin çevrilmesini ve yok edilmesini de amaçlıyordu. Planın amacı 1914'te Fransız silahlı mukavemetinin çarçabuk kırılması, sonra da bütün askeri kuvvetlerin toplanılarak Rusya'nın üstüne hücum edilmesiydi. Ama Hitler 1939-40 yılında bir Rus cephesini düşünmek zorunda değildi. Amacı daha sınırlıydı. Seferin ilk aşamasında amacı Fransız ordusunu yere sermek değildi. Fransız ordusunu geriye itmek, Manş kıyılarını işgal etmek, böylelikle İngiltere'yi müttefikinden ayırmak, aynı zamanda bir takım hava ve deniz üsleri ele geçirmekti. Bu üslerden İngiliz adalarını tedirgin edecek ve İngiltere'yi ablukaya alabilecekti. O sırada generallerine verdiği birçok söylevlerden anlaşıldığına göre Hitler böyle bir yenilgiden sonra İngiltere ile Fransa'nın barışa yanaşacaklarını ve yeniden doğuya dönmesine imkan vereceklerini umuyordu. İlk Fall Gelb planı düşmanın eline geçmeden önce müttefik yüksek komutanlığı bunun böyle olacağını tahmin ediyordu. 17 Kasım'da Paris'te toplanan Müttefik Yüksek Savaş Kurulu D planını kabul etmişti. Bu plana göre Almanlar Belçika üzerinden taarruza geçtikleri zaman Fransızların 1. ve 9. orduları ile İngiliz seferi kuvveti Louvain, Namur ve Jivet'ten geçerek hemen Mezières'e gelecek, Anvers'ten çıkan Dyle ve Meuse nehirleri üzerindeki Belçika ana savunma hattını tutacaktı. Fransız ve İngiliz genelkurmayları birkaç gün önce Belçika Yüksek Komutanlığı ile yaptıkları bir takım gizli toplantılar sırasında böyle bir hareketin bu hat üzerinde yapılacak savunmayı kuvvetlendireceğini ve başlıca direnmenin bu hat üzerinde yapılabileceğini öğrenmişlerdi. Ama savaştan hala kaçınılabilecekleri hülyasına kapılan Belçikalılar bundan daha ileri gitmediler ve başka bir şey de istemediler. İngiliz kurmay şefleri Almanların taarruza geçmeleri halinde müttefik kuvvetlerin harekete geçip yayılmaları için zaman kalmayacağını söyledikleri halde kurul General Gamelin'in direnmesi sonunda D planına bağlı kaldı. Müttefikler Hollanda'nın da taarruza uğraması halinde Anvers'in kuzeyinde Hollandalılara yardım etmek üzere General Henri Giraud komutasındaki 7. ordunun da Manş'ın yukarı kıyılarına doğru harekete geçmesini Kasım'ın sonunda plana aldılar. Böylelikle Almanların Maginot hattını geriden çevirmek amacıyla Belçika ve belki de Hollanda üstünden girişecekleri bir hareket, İngiliz seferi kuvveti, Fransız ordusunun büyük bir kısmı, Belçikalıların 22 ve Hollandalıların da 10 tümeni ile daha başlangıçta önlenebilecekti. Bu kuvvet sonradan anlaşıldığına göre Alman kuvvetlerine sayıca eşitti. Rundstedt'in Batı cephesindeki A ordu grubu kurmay başkanı General Erich von Manstein, asıl adı Lewinsky, böyle yüz yüze bir çatışmayı önlemek ve aynı zamanda hızla ileriye fırlayacak olan İngiliz ve Fransız ordularını tuzağa düşürmek üzere Fall Gelb'de köklü bir değişme yapılmasını teklif etti. Manstein yetenekli ve hayal gücüne sahip ikinci kademede kurmay bir subaydı. Ama o kış Brauchitsch, Halder ve daha bir sürü generallerin başlangıçta karşı koymalarına rağmen atılgan planını Hitler'e sunmayı başardı. Manstein'ın teklifi şuydu: Alman taarruzu büyük bir zırhlı kuvvet halinde Ardennes üzerinden yapılacaktı. Bu kuvvetler Sedan'ın hemen kuzeyindeki Möse nehrini geçecek, oradan açık araziye çıkacak ve hızla Manş üzerinde bulunan Abbeville'de bile doğru gidecekti. Cesur ve gözü pek çözümlerden hoşlanan Hitler bu planla ilgilendi. Rundstedt bu planı durmadan destekledi. Bunun nedeni yalnız plana inanması değildi. Bu taarruzda kendi A ordu grubu en önemli rolü oynayacaktı. Halder'in şahsen Manstein'ı sevmemesine ve generaller arasındaki mesleki çekememezlik yüzünden Ocak ayı sonunda kurmay mevkiinden alınarak piyade kol ordularının komutanlığına getirilmesine rağmen Manstein 17 Şubat'ta Berlin'de bir kısım yeni kol ordu komutanlıklarına verilen akşam yemeği sırasında resmi plana uymayan görüşlerini Hitler'e açmak fırsatını buldu. Ardennes üzerinden zırhlı birliklerle yapılacak bir taarruzun müttefikleri ezeceğini iddia etti. Çünkü müttefik generalleri birçok Alman generalleri gibi buraları tankların hareketine elverişli bulmadıkları için bu yönden bir taarruzu beklemeyeceklerdi. Alman kuvvetlerinin sağ kanattan yapacakları yalancı bir taarruz İngiliz-Fransız kuvvetlerini alelacele Belçika'ya çekecekti. O zaman Sedan'da Fransızları yendikten sonra Somme'un kıyısı izlenecek ve böylece Almanlar hem İngiliz-Fransız kuvvetlerini hem de Belçika ordusunu tuzağa düşüreceklerdi. Gerçekten de gözü pek bir plandı bu. Birçok generallerin iddia ettikleri gibi tehlikeli yanları yok değildi. Ama o sırada kendisini askeri bir deha sanan Hitler bu fikri benimsedi. Gün geçtikçe de daha çok tutmaya başladı. Başlangıçta bu fikri bir delilik sayan Hitler de yavaş yavaş fikri beğendi ve Genelkurmay'daki subaylarının yardımıyla geliştirdi. 24 Şubat 1940'ta çıkarılan yeni bir OKV emriyle bu plan resmen kabul edildi ve generallere Mart'ta birliklerini yeniden bu plana göre yaymaları emredildi. Bu sırada 29 Ekim 1939'da yapılan yeni bir revizyon sırasında Fallgelt'ten çıkarılmış olan Hollanda istilası planı Luftwaffe'nin direnmesi üzerine 14 Kasım'da yeniden plana alındı. Alman Hava Kuvvetleri İngiltere'ye karşı girişilecek hareketlerde kullanılmak üzere Hollanda'da hava alanlarını ele geçirmek istiyordu. Ancak bu küçük ama biraz karışık harekat için havadan nakledilecek oldukça çok sayıda piyadeye ihtiyaç vardı. İşte küçük ulusların kaderlerini ara sıra bu gibi ufak tefek düşünceler çiziyordu. Norveç seferi zaferle bitip Mayıs'ın ilk sıcak günleri başlarken Almanlar dünyanın o zamana kadar gördüğü en kuvvetli orduyla batıya vurmaya hazır bulunuyorlardı. İki yanda sayıca birbirine eşitti. 136 Alman tümeninin karşısında 135 Fransız, İngiliz ve Belçika tümeni vardı. Savunucu yan büyük savunma tahkimatından yararlanacaktı. Güneyde geçilmez bir Majino hattı, ortada geniş bir Belçika tahkimatı, kuzeyde Hollanda'da takviyeli kanallar vardı. Müttefikler tank sayısı bakımından da Almanlarla boy ölçüşecek durumdaydılar. Ama tankları Almanlar gibi yoğunlaştıramamışlardı. Hollandalılarla Belçikalıların aptalca tarafsızlığa yapışmaları yüzünden savunucular bir araya gelip planlarını ve kaynaklarını birleştirememişler ve daha verimli bir duruma sokamamışlardı. Almanların birleşik bir komutanlığı vardı. Teşebbüs onlardaydı. Böyle bir saldırının ahlak bakımından doğru olup olmadığı akıllarına bile gelmiyordu. Salgın şekilde kendilerine güvenleri ve ayrıca cesur bir planları vardı. Polonya'daki savaşta tecrübe kazanmışlardı. Oradaki çarpışmalarda yeni taktiklerini ve yeni silahlarını denemişlerdi. Pike bombardıman uçaklarının ve toplu halde yürüyüşe geçen tankların değerlerini biliyorlardı. Ve Hitler'in de her zaman belirttiği gibi Fransızların kendi topraklarını savundukları halde geleceğe güvenle bakmadıklarını da biliyorlardı. Alman Yüksek Komutanlığı gizli kayıtlardan anlaşıldığına göre bütün güvenine ve kararlılığına rağmen sıfır dakikası yaklaştıkça bir iki kez paniğe kapıldı. Daha doğrusu Yüksek Başkomutan Hitler bu duruma düştü. General Jodl bunları güncesine geçirmiş. Hitler son dakikada taarruz tarihini birkaç kere erteledi. 1 Mayıs'ta taarruza geçilecekken son dakikada taarruzu 5 Mayıs'a erteledi. 3 Mayıs'ta hava durumunu bahane ederek 6 Mayıs'a aldı. Ama bunun nedeni kısmen Dışişleri Bakanlığı'nın Hitler'in Belçika ve Hollanda'nın tarafsızlığını bozmak için kullandığı bahaneyi yeterli bulmamasıydı. Ertesi gün X gününü 7 Mayıs olarak tespit etti. Daha ertesi gün yeniden 8 Mayıs çarşamba gününe erteledi. Jodl, Führer yeşil durum için gereken bahaneyi buldu diye yazıyor. Belçika ile Hollanda'nın tarafsızlıklarına bağlı kalmadıkları ileri sürülecekti. 7 Mayıs, Jodl'ın güncesinden. Führer'in treni 16.38'de Finkenkrug'a hareket edecek. Ama hava durumu kararsız hala. Bu yüzden hücum emri iptal edildi. Führer bir ihanet ihtimali yüzünden erteleme yaptığı için çok sinirli. Vatikan'daki Belçika elçisinin Brüksel'le yaptığı konuşma 29 Nisan'da Berlin'den Roma'ya giden bir Alman'ın bu ihaneti yaptığını akla getiriyor. 8 Mayıs, Hollanda'dan gelen haberler kötü. İzinler kaldırılmış, binalar boşaltılıyor, yollar kapatılıyormuş. Daha bir sürü seferberlik tedbirleri alınmış. Führer daha fazla beklemek niyetinde değil. Göring hiç olmazsa ayın 10'una kadar ertelenmesini istiyor. Führer çok sinirli. 10 Mayıs'a kadar ertelemeyi kabul etti ama bu ertelemenin sezgisine uymadığını söylüyor. Artık bir gün daha gecikemez. 9 Mayıs. Führer kesin olarak 10 Mayıs'ta harekete geçmeye karar verdi. Tren saat 17'de Finkenkrug'dan hareket edecek. 10 Mayıs'ta havanın iyi olacağına dair rapor alınır alınmaz bugün saat 21'de Danzig şifresi verilecek. Hitler yanında Keitel, Jodl ve OKV'nin öteki kurmayları olduğu halde 10 Mayıs sabahı gün ağarırken Münster Eiffel yakınlarındaki Felsennest, Kartal Yuvası adını verdiği karargaha girdi. Alman kuvvetleri 60 kilometre batıda Belçika sınırına doğru hızla ilerliyorlardı. Kuzey Denizi'nden başlayarak Maginot hattına kadar uzanan 260 kilometrelik bir cephe üzerinde Nazi kuvvetleri zaman zaman büyük bir ciddiyetle verilen Alman sözünü hayvancasına bozarak üç küçük tarafsız devletin yani Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'un sınırlarına saldırdılar.